Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası başlıyor.
Radyo Spor'da Muhabir Masası programımızda karşınızdayız. Evet, milli takım arasındayız. Milli takımımız Dünya Kupası eleme grubuna harika bir başlangıç yaptı. Önce Hollanda, ardından da Norveç'i mağlup ederek 6 puana ulaştı. Bugün de Letonya ile karşılaşacak. Saat 21.45'te Olimpiyat Stadında mücadele oynanacak ki 1924 yılından beri mağlup edemediğimiz bir Letonya maçı oynanacak. Gerçekten zor bir karşılaşma olacak. A milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bu arada yol durumunda Cenk Sarıkaya'nın yol durumu aktarıyordu. Bir teknik aksaklık meydana geldi biraz evvel. Şimdi tekrar yol durumunu almak üzere Cenk Sarıkaya'ya bağlanalım.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Muhabir Masası'nda yeniden birlikteyiz. Evet, yol durumunu aktardıktan sonra programımıza başlayabiliriz yavaş yavaş. Biraz önce A milli takımımızın gündemini aktardım ki bunu programımızın içerisinde işlemeye çalışacağız. Aynı zamanda Süper Lig kulüplerimizde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de milli takım arasında teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de resmen Erol Bulut dönemi sona erdi ve 10 maçlığına da Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belezoğlu takımın başına geçti. Bu konuyu da ve Galatasaray'daki sıcak gelişmeler ve Beşiktaş'taki gelişmeleri de programımızın akışı içerisinde ele almaya çalışacağız. Ben Fenerbahçe muhabiri Barış Şehirlioğlu, yanımda Galatasaray muhabirimiz Burhan Can Terzi ve telefon attığımızda da Beşiktaş muhabirimiz Erdal Cömert olacak. Burhan Can Terzi, merhabalar, hoş geldin.
Merhaba Barış. Selamlar sana da.
Teşekkürler. Evet, yarışa gidip gelelim.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Yeniden birlikteyiz Muhabir Masası programımıza. Evet, programımıza startı veriyoruz milli takımla. Öncelikle Dünya Kupası elemeleri G grubunda ilk maçında milli takımımız Hollanda'yı mağlup etti Burhan Can Terzi. İstersen onunla başlayalım. Hatta Norveç maçında ikisini bir arada, evet, değerlendirelim. Türkiye Hollanda'yı 4-2, Norveç'i de deplasmanda 3-0 mağlup etti. Hollanda maçında maçın yıldızı Burak Yılmaz'dı. Norveç maçında ise özellikle Ozan Tufan ön plana çıkan isimdi. Değerlendirebilir misin?
Yani Burhan, tabii ki o golcü melekesi her geçen yıl artıyor ve uzun süre böylesine üst seviyede oynaması milli takımımız için de çok değerliydi. Yani Burak'ın artık bırakmaya yakın olduğunu düşünenler aslında son 2 senelik performansına baktığımızda çok büyük ölçüde yanıldılar. Ve şu an hala milli takımımızın birinci santraforu ve gollerinde sıralamaya devam ediyor. Tabii ki Burak maçın yıldızıydı ilk maçta. İkinci maçı da tabii Ozan'a yazabiliyordu ön plana çıkan oyuncu için, ama asıl önemlisi biz büyük takım tarzında oynamayı başardık iki maçta da. Ve büyük takım olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Kaldı ki zaten muhteşem bir jenerasyon yakaladık. Evet, Uluslar Ligi'nde belki ivmemizi kaybetmiş olabiliriz ama özellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu takımın çıtayı nereye koyabileceğini hepimiz görmüştük. Ve gerçekten bu milli takım bizi çok büyük başarılara inandırmıştı. Ve son yılların en sempatik, en çok benimsenen milli takımıydı bana kalırsa. Tabii ki milli takımımız her zaman çok değerli ama bu milli takım herkesin, toplumun her kesiminin içine son derece sinen, o mücadele ruhunu herkesin görebildiği bir milli takım olmuştu. Dediğim gibi Uluslar Ligi'nde biraz ivme kaybetsek de Muhteşem bir başlangıç yaptık Dünya Kupası elemelerine. Ama oyun şablonu ve yapabildiklerimiz, oyuna hakimiyetimiz, kaleyi arkamıza aldığımızda rakiple kendi kalemiz arasına çok doğru girmemiz ve ceza sahası içerisine olabildiğince rakipleri uzak tutmamız bize hücum kadar savunma yanında da savunma yönünde de çok büyük güven verdi ki zaten şu an en çok ön plana çıkan hattımız savunma hattı diye düşünüyorum ki dünya çapında oyuncularımız var. Hepsi hemen hemen takımın uluslararası futbolcu zaten dünya çapında oyuncu. Ama Çağlar, Merih, Ozan, Kaan gibi isimlerin oluşturduğu bir savunma hattı, alternatifli savunma hattımız bize çok büyük güven veriyor ki kalemiz de çok alternatifli ve hepsi birinci kaleci olabilecek kalibrede kaleciler. Yine beklerimiz üst düzey bekler. Merkez orta sahamız Ozan, Okay. Zaten Hakan şu an dünyanın en iyi 10 numaralarından biri. Tam 10 numara olarak nitelendirmemek de gerekiyor. Yani 10 numara oynayabiliyor. Sol iç, sağ iç, sol açık, sağ açık. Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor Hakan Çalhanoğlu. Onun çok yönlü. Aynı şekilde Yusuf'un santraforu gerektiğinde ikilemesi, gerektiğinde 10 numara veya kanat pozisyonda oynayabilmesi yine Şenol Güneş'in elini güçlendiren faktörler. İyi yoldayız. Yani bugün Norveç'e 3, Hollanda'ya 4 atan bir milli takım. Daha iyisi düşünülemezdi diye bakıyorum. Ve Letonya maçı bizim için duygusal yönden de çok önemli bir karşılaşma. Herhangi bir grup maçından öte. Tabii burada en önemli faktör herkesin beklentisi aman her rehavete kapılmayalım. Çünkü Norveç ve Hollanda gibi yükselişte olan yeni bir jenerasyon üzerinde duran milli takımları böyle farklı skorlarla geçtikten sonra Letonya maçı öncesi aman acaba rehavete kapılır mıyız hissiyatı var. Ama ben kesinlikle bunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Şenol Hoca için de özel bir anlam ifade eden bir karşılaşma. Çünkü Letonya ile 17 yıl öncesinden yaklaşık 17-18 yıl öncesinden görülecek bir hesabımız var açıkçası. Barış çünkü o turda Dünya Kupası'ndan sonraki Avrupa Şampiyonası elemeleri olmasa playoff'la karşılaşmıştık. O dönem belki
deplasmanda evet. 1-0 mağlup olduk. Burada evet. 2-0 öndeyken 2-2 evet. Sona erdi. Yani
İlhan Mansız'ın harika bir golünü hatırlıyorum yarım voley. Şöyle bir durum vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Barış. Orada deplasmandaki maçta saha zeminini bilinçli olarak ıslatmışlardı. Yani gereğinden fazla şekilde ıslatmışlardı ki bizim oyuncularımız iyi top yapamasın. Kayalım, yere düşelim. Top hakimiyetimiz iyi olmasın diye. Öyle bir maç öncesinde bir iş yapmışlardı diye hatırlıyorum. Şenol Hoca'nın da tabii o bakımdan da unutamadığı bir rakip. O yüzden bugün Şenol Hoca ne kadar atabilirsek, ne kadar fark yapabilirsek o kadar mutlu olur ve o hırsla maça çıkacaklarını düşünüyorum. O yüzden ben 3'te 3 yaparak bir başlangıç olacağını düşünüyorum.
Tabii ki de temennilerine katılıyoruz. Evet, aslında UEFA Uluslar Ligi'nde üzülmüştük milli takımımızın performansı sonrasında ama bizim gerçekten çok iyi bir jenerasyonumuz var şu anda. Gerçekten kadromuz çok iyi. Bütün bölgeler alternatifli ve kendi bölgesinde oynayan her oyuncu için de üst düzey performans sergiliyor ve her maçta bireysel yetenekler de öne çıkıyor ki bizim milli takımımızın aslında özelliklerinden bir tanesi de bu. Özellikle milli takımımız gerçekten Hollanda ve Norveç karşılaşmalarında müthiş bir başlangıç yaptı ki belki de bu Dünya Kupası eleme grubu maçlarından önce sorsak belki de bu başlangıcı birçok kişi de beklemiyordu. En azından 4 ya da 5 puan bekleniyordu belki de. Bu 6 puan diye tahmin edilmiyordu ama gerçekten çok iyi başlangıç yapıldı. Milli takımımız izlerken keyif veriyor. Kendileriyle milli çocuklarımızla, milli takımımızla hem gururlanıyoruz hem de onurlanıyoruz. Bu şekilde de bu Letonya maçında bugün 3 puanla kapatmayı ümit ediyoruz ki bu Mart ayından sonra zaten Euro 2020 finalleri Haziran ayında başlayacak. O yüzden de Dünya Kupası eleme grubu maçlarına Eylül ayına kadar ara verilecek. Eylül ayında karşılaşmalarımız var. 1 Eylül'de Türkiye Karadağ'ı ağırlayacak. Saat 21.45'te oynanacak karşılaşma. Yine 4 Eylül'de de A milli takımımız Cebeli Tarık deplasmanında olacak. Bu karşılaşmaları da ayrıca aktarmak istedim programımı. Tabii ki Letonya maçına geçmek istiyorum. Zor bir karşılaşma. Son 4 resmi maçta 3 beraberliğimiz, bir de mağlubiyetimiz var Letonya'ya karşı. Bize ters gelen bir ekip ve en son 1924'te hazırlık maçında 3-1 ile mağlup ettik Letonya'yı. Bugün Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun Burhancan?
Açıkçası Norveç ve Hollanda karşılaşmalarında birinci önceliğimiz doğru pozisyon almak ve hızlı şekilde gole gitmek, gol yollarını açmaktı. Topa sahip olma kaygımız çok fazla olmasa da oyun hakimiyeti bizdeydi. Yani özellikle merkezde Okay'la Ozan'ın yaptığı işler, ileride Hakan ve Yusuf'un muhteşem şekilde hem oyun açmaları hem hücuma yön vermeleri çok değerliydi. Yani rakipler için çok zorlayıcı isimlerdi. Gerek Hakan, gerek Yusuf. Bugün bizim daha çok açıkçası set oyunu oynayacağımızı düşünüyorum. Yani topun çoğunlukla bizde olacağını, daha çok set oyunu kuracağımızı düşünüyorum. Tabii Burak'ın bir rahatsızlığı var. Oynayıp oynamayacağını henüz belli olmadı. Burak'ın eksikliği önemli eksiklik. Enes bekleniyor yerine sanıyorum oynamak.
Tabii ki şunu da hatırlatmakta fayda var. Amili takımı teknik direktörü Şenol Güneş 8 oyuncunun bugüne kadar kadrodan çıkartıldığını söyledi. Dünkü basın toplantısında bu isimleri de aktaralım. Kaan Ayhan, Dorukhan, Cenk Tosun, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demirel ve Zeki Çelik sakatlıklarından dolayı milli takım kadrosunda şu anda bulunamıyor. Yerlerine başka genç oyuncularımız alındı. Ve amili takımımızın bugün Letonya karşısında olması beklenen muhtemel 11'ini de sizlere aktarmak istiyorum. Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Ozan Kabak, Umut Meraş, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman ve eğer oynarsa Burak Yılmaz'ın olmasını bekliyoruz ilk 11'de. Onu da aktarmak istedim. Evet Burhancan, tekrar sözü sana vereyim.
Tabii ki çok talihsiz olaylar. Bu oyuncularımızın kadrodan ayrılmak zorunda kalmaları. Hepsi çok değerli ve hepsi önemli eksik ama yerlerine gelen isimler de çok değerli isimler. Burada tabii Kenan'a da parantez açmak gerekiyor. Aslında milli takımda süre aldı ilk dönemlerde. Belki çok büyük beğeniler toplamadı ama Kenan tam bir sistem oyuncusu olduğunu gösterdi. Şimdi tabii futbol çok değişti günümüzde. Gerçekten bir bilim olarak görmemiz gerekiyor ve oyuncunun topu alma açısı bile akan ayında çok büyük değer kazanıyor. Yani geçen gün bir analiz vardı Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonunda, Hollanda'ya attığı pozisyonda. Yani Hakan'ın orada topu alış biçimi, kontrol etmeyi tercih ettiği ayak dahi hem zaman anlamında hem rakiple arasındaki mesafeyi koruma anlamında çok büyük değer taşıyor. Yani Kenan bu disiplinlerin, bu fark yaratan, görünmeyen ama fark yaratan detayları çok iyi uygulayabilen bir oyuncu. Bu anlamda takıma değer ve kalite katan isimlerden biri. Ona da bu parantezi açmak gerektiğini düşündüm. Diğer taraftan Ozan'a da mutlaka parantez açmak gerekiyor ki gerçekten büyük bir başarı ki Fenerbahçe'ye Bursaspor'daki muhteşem performansıyla transfer olmuştu ki o dönem Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında büyük bir rekabet oluşmuştu Ozan transferinde. Ozan'ın O dönemden itibaren sürekli tabii buna kendisi de çok imkan verdi. Bir sosyal medyada bir karikatürize durumu oldu her zaman. Gerek kilosundan, gerek sosyal medyaya ve medyaya yansıyan esprili görüntülerinden kaynaklı böyle bir karikatürize durumu oldu. Ve bu durumdan kaynaklı Ozan'ın sağ içerisindeki değeri çoğu zaman anlaşılmadı. Ta ki hatta yani son Norveç'e attığı gole kadar belki çok fazla anlaşılmadı Ozan'ın değeri diye düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe de zamanında değerini bilememişti. Burada tabii hoca tercihleri de önemliydi. Ve yaklaşık bir sene kadar top oynamadı Ozan. Alanya'da Sergen Hoca'nın dokunuşuyla muhteşem bir çıkışı. Sonrasında Fenerbahçe'de geçen sene yine bence çok iyi top oynadı Ozan. Fenerbahçe'nin ligdeki durumundan kaynaklı belki çok fazla ön plana çıkarılmadı ama Ozan'ın bir Beşiktaş maçı geçen sene yine muhteşem bir gol attığı Beşiktaş maçı olsun. Bu sene gösterdiği performans olsun. Ozan hak ettiği değeri fazla bulamayan oyunculardan biriydi. Ki şuradan aslında Ozan'ın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu hesap edebiliriz. Fatih Terim, Sergen Yalçın, Şenol Güneş hepsi Ozan'ın üstünde durdu ve Ozan ısrarını sürdüren hocalardı. Ve onun da milli takıma katkısı çok büyük oluyor. Tabii Ozan bakıldığında çok mu klas hareketler yapıyor? Çok mu ekstra göze hoş gelen çalımlar atıyor? Hayır. Ozan'ın birincisi oyun görüşü, fiziksel gücü, topla mesafe kat edebilmesi ve bitiricilik özelliği. Yani bunlar bir orta saha için çok değerli özellikler. Ve Ozan şut konusunda da kendini geliştirdi. Yani kesme vuruşlarda özellikle mutlaka üzerine çalışıyor. Yani bugün Norveç'e attığı gol hakikaten herhangi bir futbolcunun kolay kolay atabileceği bir gol değil. Üzerinde çalışma göstergesi olan bir goldü. Yani Ozan gibi bir der ki hala Ozan çok genç aslında. Yani uzun yıllardır hayatımızda olduğu için Ozan'ın yaşı ilerlemiş gibi geliyor. Ama Ozan daha 25-26 yaşında, 95 doğumlu. Bu anlamda Ozan'a da ayrı bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. Yine Çağlar... Altın Ordu'dan beri takip ettiğim bir oyuncu ki o dönem Altın Ordu'da parlıyordu ama hiçbir büyük kulübümüz almadı Çağlar mesela. Oyuncu Almanya'ya gitti, sonrasında İngiltere'de şu an Çağlar'ın bir sonraki adresi Real Madrid Barcelona olur yani.
Buran Can Terzi, burada kalalım, bir reklama gidip gelelim.
Üst seviyede bir kulübede gidebilir. Yani savunma hattımız zaten dediğim gibi Ozan bugün Liverpool'da, Çağlar Leicester'da, Merih Juventus'ta. Gerçekten 2020 Avrupa Şampiyonası yeni ismiyle yani tabii 2021'de gerçekleşecek. Ben Avrupa Şampiyonası'nda final umudum var açıkçası.
İnşallah temennilerine de katılmamak mümkün değil. Gerçekten bu potansiyelimiz var. Jenerasyonumuz çok iyi. Başlarında Şenol Güneş gibi çok tecrübeli bir isim var. Daha önce 2002 Dünya Kupası'nda ülkemize üçüncülüğü getirmiş bir teknik adamımız var. Bu bakımdan da umutluyuz. İyi başladık. İnşallah da böyle devam eder. Amili takımımızın ve hem Euro 2020'de hem de Katar'da 2022'de düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde amili takımımızda görmeyi temenni ediyoruz. Bütün umudumuz da o yönde. Peki bugünkü Letonya karşılaşması için aslında seyirci yani taraftar alınacaktı. Ancak son günlerde artan ülkemizdeki Covid vakalarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Bakanlığı'yla irtibata geçti ve bu karar iptal edildi. Yani bugünkü karşılaşmada Olimpiyat Stadı'nda taraftar olmayacak. Sen neler düşünüyorsun bu kararla ilgili?
Yani Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yine şaşırtmadı ki zaten koronavirüs konusu hakikaten hala daha çok sıkıntılı bir durumda. Yani Covid sıkıntısı dün başlamadı ki. Yani zaten bu kararı nasıl almıştınız da şimdi iptal ediyorsunuz? Yine çelişkilerle dolu. bir karar oldu. Yani şu ortamda yani Barış hakikaten hiçbir tutarlılık yok. O yüzden hani şaşırmadım zaten bu kararı.
Evet.
Hani zaten dediğim gibi eğer zaten yani hani o kararı alırken bu riskler yok muydu yani?
Evet, mutlaka ki bu konuda farklı görüşler mevcut ama şu ortamda sadece milli maçı değil, Süper Lig maçlarında da zaten taraftar alınması, seyircinin alınması doğru bir karar değildi ama Türkiye Futbol Federasyonu'nda Sağlık Bakanlığı'yla görüşerek.
Lig içinde aynısı olmamış mıydı?
Evet.
Yani yine kara %15'ti.
Bir ara aldılar.
Yine ondan sonra. Sonra vazgeçilmişti.
Sonra yine Covid vakaları artınca ülkemizde daha sonrasından bu kararı geri çektiler ve taraftarsız yani seyircisiz maçlar oynanmaya devam etti. Hamili takımımız için de bugünkü Letonya karşılaşması için aynı uygulama söz konusu. Geçelim kulüplerimize, Fenerbahçe'ye geçelim. En sıcak gelişmeler Fenerbahçe'de yaşanıyor. Öncelikle teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Sportif direktör Emre Belezoğlu takımın başına geçti. 10 maçında Burhan Can Terzi, öncelikle senden Erol Bulut'la ilgili alınan kararları değerlendirmeni istiyorum.
Zaten çok çok geç alınmış bir karar. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani birçok kez Fenerbahçe yönetiminin bu kararı alması için pozisyon oluşmuştu. Derbi mağlubiyetleri, içeride alınan mağlubiyetler. Çok çok geç alınmış bir karar olarak değerlendiriyorum bunu. Emre Belezoğlu'nun da iyi teknik direktör olacağını hep düşündüm açıkçası. Ama Emre Belezoğlu için şimdi doğru zaman mıydı? O da tartışmalı. Fenerbahçe yönetiminde 3 yılda süregelen bir plansızlık mevcut. Hani Erol Hoca'ya bu kadar dayanıldı. Kokuya mesela niye bu kadar dayanılmamıştı? Yani o tarafta da sürekli çelişkiler var. Şimdi Emre Belezoğlu geçen sene futbolcu, bir sene içinde futbolcu, sportif direktör ve teknik direktörlük pozisyonunda. Enteresan, hani vaat edilen kurumsallık ve vizyon burada oturmuyor bazı şeyler bence. Emre Belezoğlu dediğim gibi belki 10'da 10'da yapacak. Yani orası ayrı bir konu ama 10'da 2 yapma ihtimali de var. Ve Emre Belezoğlu'na yani sezon başı bu kredi tanınsa çok daha makuldü. Şimdi Emre Belezoğlu başarısız olursa bakıldığında teknik direktörlük kredisini kaybetmiş olacak. Yani ve başarısız olduğu takdirde Emre Belezoğlu yeniden sportif direktörle dönecek mi? Yani ben doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii bir yandan da çabuk aksiyon alınması gereken bir karardı ama işte siz doğru zamanda yolları ayırsaydınız Erol Bulut'la belki daha doğru tercih yapabilirdiniz. Altını çiziyorum, ben Emre Belezoğlu'nun iyi bir hoca olacağını düşünüyorum ama şimdi pratikte sıfır hocalık tecrübesi olan bir ismi son 10 hafta için ve Erol Bulut'un performansından memnun olmadığınız için gönderip sıfır tecrübeyle başlayacak Emre Belezoğlu tercihine kadar doğru bir tercih bana kalırsa tartışmalı olduğunu düşünüyorum. Tabii sen daha çok Fenerbahçe kulübünün içindesin. Emre Belezoğlu mutlaka bir takıma hava getirecektir. Yani belki Erol Bulut'un varlığı sebebiyle motivasyonu düşük olan oyuncuların motivasyonunu arttıracaktır Emre Belezoğlu'nun gelişi. Mutlaka bu taze kan hamlesi bir reaksiyona sebebiyet verecektir. Ama tabii maçlar oynanmadan değerlendirmemiz zor. Şu an sadece öngörü yapıyoruz biz. Yani yaklaşık 100 maçı olmadan Erol Bulut Fenerbahçe serüvenine başlamıştı sanıyorum. Süper Lig serüvenine. Süper Lig'de bir teknik direktör olarak görev yaptığı maç sayısı yani 100 civarındaydı. Yani dolayısıyla tecrübesizdi. Ki Fenerbahçe o dönemde 100 gün hocasız kalmıştı. Sonrasında Erol Bulut getirildi. Ve bakıldığında sonuç hiç hedeflendiği gibi olmadı. Vallahi enteresan bir süreç olacak Barış. Yani ben de merakla bekliyorum. Yani neler yapacak Emre Belözoğlu'yla Fenerbahçe. Bir yandan da sürekli haberler çıkıyor.
Burada kalalım Burhan Can. Bir yarışa gidip gelelim.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile muhabir masası devam ediyor.
Muhabir masasında yeniden birlikteyiz. Evet, Burhan Can Terzi, Erol Bulut'la ilgili, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'la ilgili görüşlerini paylaşıyordu. Artık sözü tekrar ona verelim. Ardından da ben Fenerbahçe ile ilgili bilgileri aktarıp Erdal Cömert'e geçeceğiz Beşiktaş muhabirimize.
Erol Bulut bundan sonraki hayatında tabii ki yine başarılı olabilir. Ama şunu gördük ki Erol Bulut şu anki anlayışı ve saha içi planlamasıyla büyük takımı, yani en azından Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'a uygun bir hoca değil. Gider yine daha kontra atak futboluna uygun anlayışa sahip bir takımda çok başarılı olabilir. Yunanistan'daki bağlantılarıyla Yunanistan'da prestijli bir takım alabilir. Almanya'da yine Almanya'daki bağlantıları yine orta sınıf bir takım çalıştırabilir ve başarılı da olur. Ama Süper Lig'de bence şampiyonluğa oynayan bir takımın hocası izlenimini vermedi bu sezon. Bundan sonraki hayatında da başarılar dileyelim Erol'a.
Evet, Burhan Can Terzi'nin yorumları bu şekildeydi. Ben de Fenerbahçe ile ilgili bilgileri aktarayım. Aslında Fenerbahçe yeni sezonda yeni yapılanmaya gitmişti ki takımın başına da Erol Hoca'yı getirmişti ki aslında benim burada da daha önce söylediklerim vardı. Soru işaretlerim vardı ve bu da sezon içerisinde aslında gerçekleşti diyebiliriz. Fenerbahçe istenilen, yani Fenerbahçe çok geniş ve kaliteli bir kadro kurdu. O istenilen, beklenilen Fenerbahçe oyunu oynayamadı. Fenerbahçe'nin beklentisi, taraftarının, camiasının beklentisi hücum futbolu oynanmasıydı. Göze hoş gelen futbolu oynanmasıydı ama Fenerbahçe sezon içerisinde 31 hafta görev yaptı. 30 maç takım başında kaldı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut. Ama krizler yaşandı ki aslında ilk krizde baktığımız zaman 6 maçta 4 mağlubiyet alındığı dönemde, yani 8 ila 13. haftalar arasındaydı. Ardından Fenerbahçe Galatasaray maçıyla son bulan 10. maçta Galatasaray maçı 9 maçlık bir seri yaptı. Fenerbahçe sürekli bir final maçlarına çıktı. Bunlardan bir tanesi Trabzon'du, en sonunda Beşiktaş'tı. Bu krizleri hem sportif direktör Emre Belezoğlu hem de Sayın Başkan Ali Koç Samandıra'ya gelerek toplantılar yaparak bir şekilde önlemeye çalıştı. Evet, Fenerbahçe'nin deplasmanda tarihin en fazla galibiyetini aldı ama iç sahada da tarihin en fazla mağlubiyetini aldı. Böyle bir istatistik var Fenerbahçe açısından ama Fenerbahçe'de işler yolunda gitmedi. Sadece 4-2-3-1, 4-4-2, 3-5-2 oynaması değil, Fenerbahçe sahada o istenilen oyun planını gerçekleştiremedi ama yönetimde çok zaman verdi ve düzeleceğine inandı. Fenerbahçe futbol takımının iyi futbol oynayacağına inandılar ve Erol Hoca'ya da her zaman için hem sportif direktör Emre Belezoğlu hem de Sayın Başkan Ali Koç ve yönetimi destek verdi ama artık Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde son haftalarda artık sonuna da gelinmişti ve Beşiktaş maçından sonra da milli arada Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut'la yollarını ayırdı ki aslında Fenerbahçe daha önce de yollarını ayırabilirdi ve belki de lider Beşiktaş'tan 5 puan geride olmazdı ki Beşiktaş'ın da bir maçı eksiği olduğunda hatırlatmak istiyorum ayrıca. Bu noktada Fenerbahçe belki de daha önce yapılsaydı bu değişiklik ki 10. 12. haftalarda da olabilirdi. Yine Galatasaray derbisinden sonra da olabilirdi. Biraz geç yapılmış bir değişiklik olarak değerlendiriyorum ben. Ama Erol Bulut istenilen performansı Fenerbahçe'de sergileyemedi. O istediği, beklediği belki de performansı oynatamadı veya futbolu oynatamadı. Fenerbahçe taraftarda, camiası da mutsuzdu, memnun değillerdi. Bu kadronun, ben her zaman söyledim, çok daha iyi bir futbol oynaması gerektiğini, oynayabileceğini
Zaten söylemiştim, yine aynı görüşteyim ve Erol Hoca'nın ardından da sportif direktör Emre Belözoğlu kalan 10 maç için takımın başına geçirildi. Tabii ki de Emre Hoca Süper Lig'de sezon sonunda alacağı tabloya göre, yani lig sıralamasına göre de Emre Hoca öyle mi devam edecek? Yani Emre Belözoğlu sportif direktörlük görevine geri mi dönecek, yoksa yabancı bir teknik adam mı getirilecek Fenerbahçe'nin sezon sonunda başına? Bunun kararı da verilecek. Emre Hoca dün basın toplantısı düzenledi. Aslında güzel mesajlar da verdi ki şu bilgiyi de aktardı. Teknik ekibe iki ismi dahil edeceğini söyledi. Bunlardan bir tanesi belli oldu. Bugün Erdinç Sözer Emre Belezoğlu'nun yayık yardımcısı olacak. Ve kendisinin pro lisansı da var. Böylelikle pro lisans sorunu da çözülmüş olacak. Yine yabancı bir ismin teknik ekibe dahil edilmesi planlanıyor. Bu da ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Ve diğer teknik ekiplere devam edecek. Tabii ki de Erol Hoca'nın özel izniyle de kaleci antrenörü Michael Kraft da yine Fenerbahçe'de teknik ekibinde yer alıyor. Fenerbahçe'de son haftalardaki olumsuz havanın şu an dağıldığını, Samandıra'da dağıldığını da not olarak eklemek istiyorum. Ve Denizlispor maçıyla 5 Nisan pazartesi günü Fenerbahçe Emre Belezoğlu yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkacak. Bakalım Fenerbahçe'de nasıl bir dönem yaşanacak. Fenerbahçe'de artık Emre Belezoğlu dönemi resmen başlamış durumda ve hattımızda da Beşiktaş muhabirimiz Erdal Cömert var. Merhabalar Erdal Cömert, hoş geldin.
Merhaba, iyi günler.
Teşekkürler. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz Burhan Can Terzi ile. Evet, Erol Bulut dönemi sona erdi ve Emre Belezoğlu takımın başına geçti ve 10 maçlığına Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar Emre Belezoğlu götürecek. Sen bu kararı nasıl değerlendiriyorsun?
Emre emellerine kavuştu diye değerlendiriyorum. Ben sezonun başından beri Erol Hoca'yı rahat bırakın, hiç kimse yanına gitmesin, bakın bu takım çok iyi futbol oynayacak, süreç lazım. Hepsi bu futbolcuların birer kalite, bu kadar kaliteli topçuları yönetmek çok zordur. Kimse karışmasın içine diye demiştim. Ama olmadı. Olmamasının nedenleri var, ben biliyorum tabii. Emre hocalık yapmak istedi ama pro lisansı bile yok. Onun için Erdinç Hoca'ya gitti, aldı yanına. Sonuç itibariyle şöyle baktığımız zaman başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin bulunduğu durumun olağanüstü kötü olduğunu falan filan iddia edip de Erol Hoca'yı yerin dibine batıranlar Galatasaray'la arasında 2 puan olduğunu unutmasın. O zaman Fatih Terim de çok başarılı. Öyle bir şey yok. Futbolda galibiyet de var, mağlubiyet de var. Puan kaybedeceksiniz tabii. Takım çok iyi oynar mı? Evet, bazen çok iyi maçlar çıkartır, bazen çıkartamaz. Bence Erol Hoca'ya haksızlık etmeyelim. Bence ilk çatışmaların kurbanı oldu Erol Hoca. Tabii Türkiye'de yetişmediği için Erol Hoca, tamam mı? Ne kadar çok futbol oynarsa oynasın, buradaki ilk çatışmaları bilemez. Hatta o Caner'in kadro dışı bırakılmasıyla başladı hikaye. Hatta daha öncesinde başladı hikaye de, ben bunları anlatmak istemiyorum. Hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına. İnşallah son kalan 10 maçını kazasız belasız geçirir. Hak ettiği yerde sezonu bitirir diye düşünüyorum. Ama birinci bitirmek de var, ikinci bitirmek de var, üçüncü bitirmek de var, dördüncü bitirmek de var bu işin içinde tabii. 10 maç, 30 puan, uzun bir süre. Hayırlı olsun. İnşallah taraftarları mutlu edecek bir mevkiye kadar yükselebilir diye düşünüyorum. Sayın Ali Koç'un takdiridir. Acaba yalnız onun takdiri, onu da bilmiyorum. Yorum yapmak istiyorum. Çok anlatırım ben bu hikayeleri size de. Anlatmak istemiyorum. Dinleyicilerin de canını sıkmak istemiyorum. Anlatabiliyor
musun? Dinleriz Erdal abi, anlat sen.
Öyle bir program yaparız bir gün. Yani ben size anlatayım. Ben size özelde anlatayım. Ondan sonra Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Galatasaray'dan 2 puan geride Fenerbahçe Erol Hoca'yı yerin dibine sokuyor. Camiaya bak ya.
Fenerbahçe'de ya,
puan meselesi değil ki sadece. Demek.
Fenerbahçe'de sezon başından beri iyi gitmeyen, iyi oynanmayan bir futbol var. Tabii ki de bunun sorumlusu teknik direktörler olur. İlk bilette teknik direktörleri kesilir ve Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayamadı. Bu da Erol Hoca'nın zaten hiçbir zaman kötü bir teknik adam olduğunu hiçbir zaman burada söylemedik. Erol Hoca'nın zaten de insan olarak tanıyorum. Çok da sevdiğim bir insandır ama bazen olmayınca olmuyordur. Ve Fenerbahçe'de bunu yapmak durumundaydı.
Ya bence yanlış fikirdesin işte. Mourinho'yu getirsen.
Ben aynı fikirde değilim sizinle. Evet, Galatasaray'ın 2 puanla farkı var Fenerbahçe'nin geride. Beşiktaş'tan 5 puan farkı var. Ama Fenerbahçe'de yolunda gitmeyen olmadı. Erol Hoca dönemi olmadı. Hiçbir şekilde olmadı.
Tamam, yani o senin sadece... fikrin. Niye? O senin fikrin. Tamam, sen fikrini söyledin.
Elbette ki.
Neyi savunuyorsun ki, onu anlamadım ben. Elbette ben de ki. Fikrimi söylüyorum yani. Bak, Buran'la biz atışıyorduk. Bence Fatih Terim'i kovsunlar yani. Bak 3 puan
Fatih geride. Terim 8 kere başardı işte Erdal abi. Erol Hoca başaramadı, başaracak da umudu yani. Yok.
Fatih Hoca'nın kredisi var Galatasaray'da ama şimdi... Fenerbahçe'nin başına yeni geldi Erol Hoca. O yüzden
de kredi zaten. Kredi vermeniz. Ben de onu söylüyorum işte. Kredi vermeniz gerekiyor. Karışmayın adamın içine.
Şimdi bunu söylemek istiyorum ben size. Umut veren bir futbol olsa kredi...
Emre'yi mi savunacaksın bana yani?
Umut veren bir futbol olsa kredi zaten verilir ki zaten Sayın Başkan ve yönetimde sportif direktör Emre Belözoğlu da bugüne kadar zaten 31 hafta beklediler zaten ama en sonunda mecbur kaldıklarını söylemek gerekir ve bana
ya,
göre
tamam,
doğru bir karar aldı.
Ya tamam, Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun. Bana göre yanlış diyorum size. Ben söylüyorum ya. Bana göre yanlış.
Peki ya, Erdal abi bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim?
Takım üçüncü ya, Allah Allah.
Erdal abi peki sence ya. Erol Bulut kalsa Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı var mıydı sana göre?
Var. 30 puan var ortada. Hı. Tamam mı? 30 puan var. Fikstüre baktığınız zaman kimin kimlerle oynadığınızı masaya yatırırsınız. Ki bunu en iyi Mustafa Denizli yapar. Böyle takımları maçlarını yan yana koyar. Kimin nerelerde nasıl puanlar kaybedeceğini böyle çapraz puanlama yapardı. Ben de şahittim, biliyordum. Hocam nasıl yapıyorsunuz anlatsanıza diye sorduğumda gösterdi bana. Bak, bu bunda böyle oynayabilir. Bu takımın bu kadar puana ihtiyacı var. Bunu buradan alabilir dedi. Bırakmaz bizi. Tık tık tık tık tık, hatırlar mısın? Beşiktaş'ın başındaydı.
2008-2009 işte.
20 hafta sonrasını mı, 15 hafta sonrasını puanını söyledi Mustafa Hoca bana. Bak ben bunları duydum yani.
Ama öyle işte yani. Yani Mustafa Denizli onu yapabilirdi ya Erdal abi. Mustafa Denizli de o dönem 2008-2009'da geldiğinde Mustafa Denizli Galatasaray'la yarı final oynamış Avrupa'da, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış.
Tamam.
Ve Euro 2000'de zaman... çeyrek final oynamış bir teknik direktördü Mustafa Hoca'dan bahsediyoruz.
Siz beni anlamıyorsunuz. Dinleyiciler beni anlasın. Bak bir şey söyleyeceğim. Büyük takımlar sezonun başında böyle büyük kadrolar kurursa 22 tane 23 tane futbolcu aldırdın sen bu hocaya. 23 tane futbolcu aldırdın bu hocaya. Buna kredi verdin demektir, anladın mı? Kredi verecek.
İşte Koku'da da aynı yanlışı verecek. Yaptı yönetim. Koku'ya
o
da sabretmedi.
O zaman hocayı almayacaktı ya. O zaman ona göre hoca alacak.
Zaten yok, yayının başında ben şunu ifade ettim ki daha önce zaten Erol Hoca'nın ilk ismi çıktığı zaman da söyledim. Soru işaretlerim var, şüpheliyim. Çünkü daha iyi yabancı ve kariyerli bir teknik adamın bu kadronun başına getirilmesini ben hep savundum. Ve süreçte onu gösterdi.
Ya Erdal abi bence de yani burada tabii ki faturanın sadece Erol Hoca'ya çıkmaması gerekiyor. Onda infikiriz zaten seninle. Yani,
burada en büyük başarısızlık Emre Belezoğlu'nun başarısı.
Niye?
Sportif direktör o değil mi?
O da ona sınırsız yetki veren de yönetim.
Sadece Emre Belözoğlu teknik direktör Erol Bulut'un gelmesine karar vermedi. Başkanla beraber karar verdiler. Yönetimle beraber karar verdiler. Burada bütün yükü de Emre Belözoğlu'na yüklemek de bence doğru değil.
Transferleri kim yaptı? O zaman ikisi birlikte gidecek.
Elbette ki zaten transferleri yeni yapılanmayı hem Erol Hoca hem sportif direktör Emre Belözoğlu ve Sayın Başkan Ali Koç birlikte yaptılar.
Tamam, Erol Hoca gitti de Emre niye duruyor? Emre Belezoğlu da gitsin o zaman. Biz bu işi beraber kurduk, beraber bırakacağız desinler.
Abi nerede öyle işliyor ki o mekanizma?
Tamam işte ben de bunu anlatıyorum işte ya. Ya sistem öyle değil yani, anlatabiliyor muyum? Her zaman harcanacak ön tarafa bir tane
öyle
tampon.
Orası
yani.
Öyle tabii. Yani ama Erol Hoca da...
Arabada bile tampon var, biliyorsunuz değil mi? Niye koyuyorlar tampon? Bunun için işte.
Erdal'cığım bu sadece Fenerbahçe'de değil, bütün kulüplerde veya herhangi bir şirkette de böyle olabilir. Yani bu hayatın içinde bu böyle bir
ama
kere.
Ama şu değil yani, Erol Hoca çok başarılıydı da Emre Belezoğlu yüzünden başarılı olamadı da bence tutarlı bir tez olmuyor ya.
Ben de katılıyorum.
Yani oyun içi hamleli say, tamam kadro kötü. Diyelim ki karışa neden çok. 11'i başkası yapıyor diyelim, hadi hani burada farazi konuşayım. Ama oyun içi hamlesinde yani bir maç al ya. Bir maç, bir değişiklik yap da bir maç al. Belki bir Trabzon maçını söyleyebilirsin. Yani onun dışında Erol Hoca'nın maç oynanırken yaptığı bir hamleyle kazandırdığı kaç karşılaşma var?
Şunu da ifade etmek istiyorum ki Emre Belezoğlu ne zaman Fenerbahçe'de olsa bazı dedikodular maalesef ki yayılıyor. Maalesef diyorum çünkü Fenerbahçe'ye bunlar zarar verdiğini düşünüyorum ve Emre Belezoğlu Erol Hoca'nın işine karışıldığı da iddia ediyor ki bu dün soruldu bu şeyde Samandıra'daki basın toplantısında ve bunu da zaten kendisi de anlattı. Ama zaten hoca anlatmadan önce de bizim bilgilerimiz vardı ki elbette ki bir sportif direktörle teknik direktör haftalık bir olağan bir toplantı, takımla ilgili gelişmeleri değerlendiren bir toplantı yapılıyor ama ne sistemle ilgili, ne oynatacağı oyuncularla ilgili, ne 11 tercih, ne de kadro tercihiyle ilgili Emre Belözoğlu hiçbir zaman da Erol Hoca'nın işine karışmadı. Sonuçta Erol Hoca da bir teknik direktör, onun da bir karakteri, onun da bir duruşu, bir hocalığı var. Bundan da zaten Erol Hoca da oraya boşu boşuna getirilmedi.
Zaten karıştırdıysa da zaten evet, eksi yazar ki yani.
Yanlış yorumlar ya
yani o da bir eksi. Eğer karıştıysa da yani Serdal abi şunu söylüyorsan sen Erol'u rahat bırakmadılar diyorsa da o rahat bırakılmadıysa da Erol Hoca demek ki bu pozisyonu kaldıracak pozisyonda değilmiş.
Yani. Elbette ki şu anda yani.
Yani takım, eğer öyle bir tez varsa ben de bunu söylüyorum yani
büyük,
zaten.
Büyük takım yönetmek farkım yoktur ama Erol Hoca'nın hiçbir şekilde teknik anlamda işine karışılmadı. Ben Fenerbahçe muhabiri olarak aldığım bilgiyi söylüyorum. Elbette ki şu an bitti.
Erdal abi sen biliyorum.
Bitti. Devre arasında veya maçın sonunda Emre Belezoğlu hiç soyunma odasına girdi mi girmedi?
Sportif direktör olarak elbette ki soyunma odasına işte uğradı.
Tamam, ben de aynı şeyi söylüyorum. Sportif direktör olarak bir sorumluluk almışsa tamam mı? Hoca giderken sportif direktör de gitmesi gerekiyordu, anladın mı?
Anlıyorum ben sizin söylemek istediğinizi de öyle olmuyor.
Madem başarısızlık varsa ortada iki taraf birlikte üstlenmesi gerekiyordu. Ya biz bir ekip kurduk, başaramadık demesi gerekiyordu. Sen başaramadın oldu şimdi. Anlatabildim mi? Sen başaramadın diye Erol Bulut'un üzerine atıldı her şey. Bence başarılıydı Erol Bulut, üçüncü. Yani bir şey demiyorum ki ben buna. Ben kimseyi yerip sermiyordum da yani. Vurun avalıya da yapmıyorum yani. Anlatabiliyor muyum?
Yani vurun avalıya da yapmamak lazım. Övmek ya da yerin dibine de batırmamak lazım. Bu genel olarak hani neyse biz yok, kendi görüşümüzü burada hepimiz öyle birlikte paylaşıyoruz.
Benim söylemek istediğim, bak şimdi taraftarlar bizi dinliyor. Benim söylemek istediğim, hocaya görev verdiğin zaman hiç karışmayacaksın abi. Sportif direktör hocayla nasıl temasa girer biliyor musun? Hoca der ki benim şu mevkilerde önümüzdeki sezon için şu tipte futbolculara ihtiyacım var der. Sportif direktör de onların araştırmasını yapar. Anlatabiliyor muyum? Budur yani. Yani olması gereken bu.
Avrupa'daki sportif direktörlük pozisyonunun görev ve sorumluluklarıyla bizim ülkemizdeki sportif direktörlük sistemi daha farklı işliyor tabii ki. Bunu sadece
işliyor?
Fenerbahçe üzerinde abi söylemiyorum. Bunu da belirtmek istiyorum ayrıca da. Efendim?
Bizdeki nasıl işliyor?
Bizdeki tabii ki de toplantılar yapılıyor.
Ne konuşuyor
Erdal'cığım, Erdal'cığım burada kalalım, yarışa gidip gelelim.
Tamam.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası devam ediyor.
Muhabir Masası'nda yeniden birlikteyiz. Evet, Fenerbahçe kısmını konuştuk ve artık geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da hem eksik oyuncular var hem de Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz Kulüpler Birliği'nden istifa etti. Galatasaray'daki seçim kulisleri de hareketlendi. Bakalım Galatasaray'da neler yaşanıyor? Galatasaray'ı bir toparlamasını isteyeceğiz Burhan Can Terzi'den bize.
Evet, seçim kulisleri hızlandı. Mayıs'ta olağan takvime göre zaten Galatasaray'ın bir seçimi var. Biliyorsun Barış, ama genel kurullar yapılamıyor. Covid-19 salgını sebebiyle 2 yıldır. Bu ortamda tabii camiada şu soru işareti de var. Mayıs'ta olağan takvimde olacak mı, olmayacak mı? Haziran ortasına sarkabileceği de konuşulan konular arasında. Ama şunu söylemek gerekiyor. Şu ana kadar başkan adayları çıktı. Metin Öztürk, Burak Elmas, Tuncer Hunca ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu seçimde olağan takvime göre aday olacaklarını açıkladılar. Tabii Sayın Başkan Mustafa Cengiz aday olacak mı, olmayacak mı soruları gündemde. Benim aldığım bilgiler Sayın Başkan'ın yeniden aday olacağı şeklinde. Tabii Adnan Polat, Yiğit Şardan isimleri de gündemde. Ama ben mevcut yönetim ve Adnan Polat cephesinin ortak istişaresi sonucu Mustafa Cengiz'in çıkacağını düşünüyorum. Ve şu an Adnan Polat'ın son tahlilde adaylığı düşünmedi bana gelen bilgiler arasında. Yiğit Şardan da tam olarak ikna olmuş değil ve Mustafa Cengiz'in devam edeceğini düşünüyorum. Bakıldığında çok adaylı seçimde tabii mevcut yönetimin şansı artıyor. Birleşmeler söz konusu olabilir. Başkanlıkta adaylığından çekilenler olabilir veya yeni isimler gelebilir. Daha yaklaşık 1,5 ay daha var olan takvime göre. Çok dengeler değişebilir. Ama taşın altına elini koyanlar bu dönemde de takdir edilir her zaman. Burak Elmas güçlü bir liste oluşturdu. Ekibindeki isimleri tanıttı. Keza Metin Öztürk de yol arkadaşları, bazı isimler belli. Eşref Hamamcıoğlu'nun da güçlü isimlerle dirsek temasında olduğunu biliyorum. Keyifli bir seçim olacak aslına bakarsan. Mevcut yönetimde de değişiklikler olacak. Yeni bir listeyle girilecek. Diğer taraftan futbol takımına gelecek olursak.
Şunu sorayım seçimle tabii. İlgili futbol takımına geçmeden. Sen seçimde kimi şanslı görüyorsun adaylar arasında? Ve mevcut başkan Sayın Mustafa Cengiz'in şansı nedir sana göre?
Ben her zaman şunu savunurum. Bu yerel seçimler için de geçerli. Belediye seçimleri için de geçerli. Koltuktaki kişi her zaman avantajlıdır. Her zaman 1-0 öndedir. Tabii kendi döneminde üye yapılan isimler de var Sayın Başkanım. Bu da bir avantajdır. Tabii onunla ilgili de tüzükle ki madde tartışılıyor. Genel kurulun olayından geçmeden yeni üyeler oy kullanabilecek mi tartışması söz konusu ama kullanabileceklerini de ben düşünüyorum açıkçası. Onu da göz önünde bulundurursak mevcut yönetimin yani kişilerden bağımsız her zaman avantajlı olduğunu düşünürüm ki zaten bu zamana kadar mevcut başkanken adayı yeniden seçime girip de tek kaybeden kişi sanıyorum Dursun Başkan. Son yıllarda bakacak olursak yine Mehmet Cansu'nu tabii sayabiliriz bu konuda. Ama ben yine de öyle şansın az olduğunu düşünmüyorum Mustafa Cengiz'in. Eşref Başkan'ın kendi oy potansiyeli çok yüksek. Tabii listesindeki kişiler de önem arz ediyor. Eğer ki camianın bilinir kişileriyle bir liste oluşturursa ki görüştüğü birkaç ismi biliyorum, kulislerde de konuşuluyor bunlar. Onun da şansı yüksek. Yine Burak Elmas uzun süredir çalışıyor. Metin Bey de aynı şekilde. Şu andan bir yüzde hesabı yapmak zor ama şuna eminim, gerçekten keyifli bir seçim süreci bizi bekliyor.
Evet, Burhan Can Terzi Galatasaray futbol takımına geçelim. Evet. Kısaca orayı da toparlarsan arkasından Beşiktaş'a geçelim.
Şimdi çok kritik bir maç oynayacak Galatasaray bu hafta. Hatay karşısında biliyorsun Sivas ve Çaykur Rize maçındaki puan kayıpları hesapta olmayan puan kayıplarıydı ve ciddi anlamda sarsıntı oluşturdu puan sıralamasına da bakacak olursak. Ve Rize maçın kaybedilmesi bir yana Galatasaray savunmasının 4'te 3'ünde kaybetti Hatay maçı öncesi. Yani Marka Luyendama ve Yetlin cezalı duruma düştü. Yaklaşık çarşamba gününden bu yana milli takımdaki oyunculardan Milli takıma giden oyuncular var ve kısıtlı bir kadroyla çalışmalarını yürütüyor Galatasaray. Bu süreçte tabii Fatih Hoca Hatay maçı kadrosunun ilk 11'inin planlamasını da yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda biliyorsun Emre Kılınç'tan da üzücü bir haber geldi. Emre Kılınç da oynayamayacak Hatay Spor karşılaşmasında ve yüksek olasılıkla Kerem de olmayacak. Adalesinde bir sıkıntı var. Orta derecede bir zorlanma var. Yaklaşık 5 isim kullanamayacak Galatasaray. Bu bağlamda puan kaybına tahammül olmayan bir maçta Fatih Terim kadro mühendisliği üzerinde duruyor. Yüksek olasılıkla yeniden tek santraforlu sisteme dönüş yapılacak. Hatay Spor'un da eksiklikleri var ama Galatasaray final olarak gördüğü bir karşılaşmada hata yapmadan 3 puan çıkarmaya çalışacak sevgili Barış.
Evet, Galatasaray'da evet, Hatay Spor deplasmanında olacak ki Hatay Spor'da da eksikler olacak. İki takım da aslında eksikler evet. olacak. Belki de haftanın en önemli mücadelelerin başında gelecek Hatay Spor Galatasaray yine Kasımpaşa Beşiktaş deplasmanında, özür dilerim, Beşiktaş'ta Kasımpaşa deplasmanında olacak. O karşılaşma da çok önemli. Bu hafta Süper Lig'de gerçekten zirvede de alt tarafta da önemli karşılaşmalar olacak. Sen Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Beşiktaş'a geçelim. Burhan Can Terzi.
Tabii Beşiktaş sezonun geneline bakarsak en çok keyif veren futbollardan birini oynayan takım. Şu an Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de diğer takımların tutan da Beşiktaş'ın sezon genelindeki performansını tebrik ediyor. Ancak son haftalarda Beşiktaş'ta bir ritim kaybı olduğu da ortada. Ama şunu söylemek gerekiyor ki şu an puan sıralamasına da bakıldığında da gole yakınlığına da bakılırsa, Sergen Hoca'nın hırsına da bakıldığında yine şu noktadan en avantajlı takım Beşiktaş olarak duruyor.
Evet, Beşiktaş muhabirimiz Erdal Cömert'ten dinleyelim. Evet Erdal Cömert, yeniden hoş geldin. Ve Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. 4 Nisan'da saat 19'da başlayacak karşılaşma. Beşiktaş'ta neler var? Gelişmeleri senden alabilir miyiz?
Valla bir sorun yok Beşiktaş'ta. Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Ardından Alanyaspor evinde ağırlayacak. Ve sonra da Erzurum deplasmanına gidecek. İşte bu 3 maçta çok tehlikeli maçlar. Neden? Çünkü Erzurum oradan çıkabilmek için, yani bulunduğu bölümden çıkabilmek için oynadığı 2 haftada oynadığı maçlarda eğer puan alırsa Beşiktaş için çok zorlu bir rakip olur kendisi aslında. Ardından Ankara gücünle evinde oynayacak. Ama ben burada söyleyeyim, bu fikstürde en şanslı takım Fenerbahçe. Ben yine söylüyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Ama Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın maçları olabildiğince zorlu maçlar. Çünkü çok kritik takımlar bunlar. Hepsinin gelmek istedikleri yer, kurtulmak istedikleri yer açısından çok renkli maçlara sahne olabiliriz bundan sonra. Çok değişik puan kayıplarına sahne olabiliriz. Göreceğiz. Yani bu hafta mesela örnek veriyorum. Galatasaray Hatay'da kaybederse Fenerbahçe Erzurum'la oynuyor değil mi? Erzurum'la oynuyor. Erzurum'u yenerse
Fenerbahçe Denizli'yle oynuyor.
Denizli'yle, pardon özür dilerim. Evet, Kadıköy'de Denizli'yle oynuyor. Denizli'yi yenerse zaten Denizli en sonuncu değil mi? Yenerse ne oluyor? İkinci oluyor değil mi?
Evet, Fenerbahçe Galatasaray'a geçip ikinciliğe yükselecek, böyle bir durum söz konusu yani olursa.
Galatasaray'da Hatay'la Hatay Spor'la oynuyor ki çok iyi bir forveti var. İyi futbol oynayan takımlardan bir tanesi, ne kadar eksiği olursa olsun. Ben ligin genellemesine baktığınızda, bak burada çok önemli bir detay söyleyeyim. Bütün dinleyicilerimiz buna baktı. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a bakıyoruz mesela. Bak ben ilk Galatasaray'dan başlayayım. Aboubakar'la Lari 24'er maç oynuyorlar. İlk 11'de 24'er maç oynuyorlar. Ve biri 15, biri 14 gol alıyor. Bak Galatasaray'a geliyoruz. Galatasaray'a geldiğimizde Falcao 8 maç oynuyor, 8 tane gol atıyor. Abdallah 7 maç oynuyor, 5 tane gol atıyor. Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe nasıl? Fenerbahçe'ye geldiğimizde Miami 19 maç oynuyor, 6 tane. Anladın mı? Şimdi buradaki en büyük hassas nokta ne biliyor musunuz? Golcünüz önemli, golcünüz. Bak Galatasaray kaç tane kullanmış, kaç maçta oynatmış Falcao'yu ama kaç tane gol attırmış. 8 maç oynatmış, ilk 11'de 8 tane gol attırmış. Anlatabiliyor muyum? İşte Fenerbahçe'nin şu anda eksik gibi gözüken tarafı burası. Burası. Ama genele baktığınızda bir sürü futbolcunun attığı goller var. Beşiktaş'ta öyle değil. Beşiktaş'ta bütün takımı Larin'le Abubakar üstte. Birisi 15 gol, birisi 14 gol. Ondan sonra Mesut'a geçiyor. 4 gol.
Son sözlerinizi alabilir miyiz?
Herkese sağlık, sağlık diliyorum. Galatasaray için bir şey söyleyeyim. O seçim olmaz. Pandemi nedeniyle bugün Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Covid-19'un mutant virüsü Türkiye'nin tamamında gözükmeye başladı ve oldukça hızlı ilerliyor diye böyle bir durumda hiç zannetmiyorum Galatasaray'a seçimi yapmasına İçişleri Bakanlığı izin verdi.
Değerli yorumların için teşekkür ederiz Erdal Cömert. Değerli yorumlar için Burhan Can Terzi'ye de teşekkür ederiz. Muhabir Masası programımızın bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Barış Şehirlioğlu, Erdal Cömert, Burhan Can Terzi ile Muhabir Masası sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.